Ayrım 38.
Küçük Ağa kendisini o günlerdeki haliyle bugünkü Ethem Bey'in arasında kesin bir benzerlik buluyordu. Hatta bu tıpatıp bir uygunluktu. Ethem Bey de tıpkı İstanbullu hoca gibi yanılışına yürekten bağlıydı. Hesapsız kitapsız bir çıkar ummadan. Ölümü göze alarak, belki o da şu sıralarda bir vakit kendisinin düşündüklerini düşünüp yanlışını pekleştirmeye çalışıyordu. Bunu başaracaktı da elbette. Nasıl ki kendisi de başarmıştı. Acaba Ethem Bey'in bahtı kendisininki kadar yaver miydi? Küçük Ağa işte bunu hiç sanmıyordu. Çünkü Ethem Bey İstanbullu hocadan bin kat daha kuvvetliydi ve Ethem Bey'in vakti yoktu. Küçük Ağa da vakit olmayınca ümide kapılmanın mucizeye inanmakla eşit olduğunu öğrenmişti ve o mucizeye inanamazdı. İmanı bunu ona yasak etmişti. Küçük Ağa yani İstanbullu hoca o gece uzun uzun düşünmüştü. Kuvayi Milliye denilen hareket hedefine ulaşsa ne olacaktı? Bir devlet kavgasıdır başlamayacak mıydı? İhtiraslar başıboş kalıp binbir dalavere ile çeşit çeşit gaddarlıklar ve hilelerle milletin başını yemeyecek miydi? Devlet temelinden yıkılmayacak mıydı? Yeni bir devlet kurmak kolay mıydı? Bu iş çete reislerinin harcı mıydı? Çerkez Ethem Bey işte bu soruların cevaplarını almış gibi konuşuyordu. Ona göre bu soruların karşılıkları daha şimdiden, zaferin esintisi bile duyulmadan ortaya çıkmış, devlet kavgası daha şimdiden başlamış, daha şimdiden ihtiraslar kaynaşmaya, dalaverelerle, hilelerle ve gadarlıklarla adam yemeye, imkan yemeye koyulmuştu. Ethem Bey uzlaşmaya yanaşmıyor, uzlaşma yollarını kendi eliyle kapıyor ve asıl umut kırıcı, karşısındakileri uzlaşmaya yanaşmaz, bütün uzlaşma ve anlaşma yollarını kapamış görünüyordu. Ama bunları düşünmek artık boştu. Hatta artık Ethem Bey'in istediklerini ve anlayışının yöneldiği sonucu düşünmek bile boştu. İyi veya kötü, bunların tartışması ayrı ve hiç değilse şimdilik gereksiz bir şeydi. Ama niyeti, Küçük Ağa işte buna duraklamadan kötü, çok kötü diyebiliyordu. Asıl korkuncuna gelince, Ethem Bey artık sadece bu niyeti için vardı. Artık sadece bu niyet için yaşıyordu. O ya İsmet ya ben diyor, harekatta tamamen ve tam olarak serbest kalmak istiyordu. Üstelik bunu karşı karşıya oturup konuşacak, bir karara bağlayacak muhatabı da yoktu. İş bir çatışmaya, önlenemez bir çatışmaya dökülmüştü. Ethem Bey mertlikten söz etmişti. Gerçekten de mert bir adamdı. Ethem Bey memleket sevgisinden söz etmişti. Gerçekten de memleketini seven bir adamdı. Ethem Bey durumu, tutumu ve anlayışı için bir takım özürler, mantık ve muhakemeler sıralıyordu. Bunlar gerçekten de akla yatkın şeylerdi. Ama Ethem Bey kendi anlayışı, kendi mantık ve muhakemesiyle, kendi gerçekleri, kendi çevresiyle sınırlı idi. Üstelik bu sert sınırın içindeki her şeyi bütün varlığı ile, bütün varlığı olarak benimsiyor, herhangi bir çatışmada hemencecik bir onur meselesi yapıp çıkıyordu. Onurunu hayatına eşit tutardı o. Onurunu incinmiş görmektense ölmeyi isterdi. Bu daha kolay gelirdi ona. Hatta onurunu korumak için ölmek en kolay yoldu onun için. Şimdi de işte canını koruma hakkı gibi benimsemekteydi niyetini. Küçük Ağa düşünüyor ve bir yere gelince Ethem Bey'e karşı saygı bile duyuyordu. Ethem Bey kendisiyle gelmek istemeyen ağalarına güle güle hakkını helal et diyebilecek kadar yükseliyordu. Yükseliyordu ama ne için? Kendisi için. Kendisini aşırı derecede önemsediği için. Ve ona göre Küçük Ağa kalleşti, kancık idi. Küçük Ağa buraya gelince bedenine ateş basmış gibi oluyor, ciğerleri daralıyordu. Uzandığı sedirden yay gibi fırladı. Tu Allah kahretsin diye öfkeli öfkeli söylendi. Öyle ya, Ethem Bey'in bulunduğu noktadan bakınca yaptığı düpedüz kalleşlikti. Adam işte gidene güle güle diyordu. Ben gelemeyeceğim bey deseydi, onunla da helalleşip güle güle diyecekti. Ama Küçük Ağa bunu yapmıyor, Ethem Bey'in kuvvetlerini dağıtmak, onu içinden vurmak için yol arıyordu. Bunun adı da Ethem Bey'in lügatında elbette kalleşlik, kancıklık olacaktı. Allah kahretsin diye tekrarladı. Ancak şimdi bir hak ve hakikat tartışması yapar gibiydi. Yalnız ona göre, ama yalnız onun lügatında diye kararlı, biraz da hınçlı bir gülümsemeyle mırıldandı. Kuvvetini bulmak için hınca başvuruyordu. Gerçekten hakikati bulmak için hoşgörürlük kadar hınç ve öfke de gerekiyordu bazen. Dış görünüşü aralamak, durumun aslını kavramak için bu lazımdı. İsmet, küçük ağanın umurunda bile değildi ama Ethem Bey de umurunda değil. Aralarındaki anlaşmazlık haksız için sonuç verse de bir şeyler kaybedebilecek, zarar görülecek, haklı için sonuçlansa da aynı şey olacaktı. Mesele işi bu pis gurur çekişmesi haline getirmemekteydi. Ama gelmişti işte. Şimdi vatandı, milletti, vatanın ve milletin yararıydı. Bunun için tutulacak yolların hepsi de azizdi. Hiçbiri de namertlik değildi. Ve küçük ağa hiç de lüzum olmadığı halde düşünüyor, düşünüyor. Fakat Ethem Bey'i tutmak için en ufak bir sebep bulamıyordu. Ethem Bey mertti, evet. Ethem Bey savaş için çok yararlı olmuştu, evet. Daha da olabilirdi, yine de evet. Emrindeki kuvvetin büyük değeri vardı ve bu değer Ethem'in düşündüğü şekilde de eksilmez, hatta tam gücünü bulurdu. Buna da evet ama bütün bunlar varılacak hedef için, son hedef için ne mana ifade edebilirdi? Bu hedef için terazinin bir kefesine Ethem Bey, öbür kefesine de Ankara konulursa ne olurdu? Küçük ağa artık ferahlamıştı, emin bir şekilde. Ne olacak, Ethem Bey havaya fırlar, dirhem çekmez diye söylendi. Küçük ağa Akşehir'den ayrıldıktan sonra çok şey işitmiş, görmüş ve öğrenmişti. Artık o büyük yenilişten önceki bilgi ve inanışlarına göre düşünmüyordu. Uyanık kafası yeni şartların getirdiği ölçüleri hiç değilse sezebiliyor ve her zaman olduğu gibi, hatta daha da kuvvetle, önce düzen diyordu. İki kişinin bulunduğu yerde bile iyinin, verimin, başarının ilk ve bırakılmaz şartını bir düzende gören küçük ağa, bir kader savaşında yolunu seçerken elbette ölçü olarak bunu alacaktı. Eğer hedef yaşama hakkını kurtarmak ve zaferi kendinden ibaret, ölümünü doğumuyla getiren sonu başlangıcında bulunan bir tabiat olayı gibi bırakmak ise, bir şimşek çakışına, bir yer sarsıntısına, bir esinti veya yağışa döndürmemek ise, savaşı da asıl savaştan sonrası olarak düşünmek, öyle değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan Çerkes Ethem Bey neydi? Bir hiç, bir kuvvet topluluğu, yani evet bir hiç. Küçük ağa bu inanışın insafsızlık olmadığını iyice anlamak için koskoca devlet ordularının yenilip yok edildiği savaşları ve o devletlerin yeniden doğuşunu düşünüyordu. Demek ki önemli olan kuvvet birlikleri değil, düzen idi. İşte o parlak, o dağ gibi Osmanlı ordusu bir hiçe dönmüştü. Fakat işte o göz kamaştıran tarih ışıltısının, o büyük düzenin ordudan, kuvvetten ibaret olmadığı bir kere daha ortaya çıkmak üzere bulunuyordu ve bu da elbette Çerkez Ethem Bey yüzünden olmuyordu. Tam tersine bu başarı da daha öncekiler gibi Çerkez Ethemlerin kendilerini de yaratan o büyük, o aziz düzenin eseriydi. Ve Ethem Bey bunun farkına varmazken Ankara o düzenin şuuru ve yürütücüsü görünüyordu. Ethem Bey küçük veya büyük, galabelerin peşinde koşarken Ankara son ve kesin zaferden de önce o millet ölümsüzlüğünün büyüsü olan düzen için çalışıyordu. Küçük ağa seziyordu ki Çerkes Ethem anlayışının zaferi vatanı derebeylik kavgalarına, o değilse bile post entrikalarının o kadar eritici, o kadar yıpratıcı kesmekeşine götürecek, Ankara'da görülen anlayış ise tam bir kuvvet zaferine ulaşmasa bile o besleyici, o geliştirici Osmanlı düzeninin kurtuluşu, yeniden yürürlüğe girişi olacaktı. Küçük ağa aynı gülümseyişle tekrarladı. Elbette Ethem Bey dirhem çekmez, havaya fırlar. Ethem Bey dürüsttü, mertti. Çapının en başarılı örneklerinden biriydi. Belki de birincisiydi, fakat herhalde bir Yıldırım Bayezid değildi. Küçük ağa bu hatırlayışla burun kıvırır gibi güldü. Yıldırım bile, onurlu kudret bile düzene, devlete son olmamıştı. Ethem Bey bu planda ne değer taşıyabilirdi? Ethem Bey pusuya düşürülürse veya bir meydan savaşında sarılıp esir edilse ne olacaktı? Her şey bitecek miydi? Küçük ağanın Ethem Bey'in konuşmada iyice beliren mertliği yüzünden sarsılan içi eski rahatlığını bulmuş, ilk kararına karşı duyduğu güveni daha da kuvvetlenmiş olarak yerine gelmişti. Şimdi bütün mesele Ethem Bey'in vuracağı darbeyi elden geldiği kadar zayıflatmaktı. Yoksa bir yanda koca bir vatanın ve milletin kaderi dururken, bunun karşısında tek bir insanın toplum dışı onur kuruntularını ve büyük yanılmalarından doğan tutumunu koyup da kalleşlik veya kancıklık gibi gereği, gerçeği, ahlak dayanığı bulunmayan kelimelere takılmak budalalığın ta kendisi olurdu. Hedef beraberliği ortadan kalkacak, sırf ona dayanan anlaşma yok olacak, sonra da hala vefadan, arkadaşlıktan ve mertlikten bahsedilecek ve kalleş gibi, kancık gibi, kaypak, kaypaklıktan kurtulmak için kesin ispatlar isteyen yaftalar silah diye kullanılacaktı, öyle mi? Olmaz öyle şey. Küçük ağa artık kendini dev gibi hissediyordu. Dev gibi ve haklı, yapacağı işleri toparladı. İyice güvenmediği ağalardan 3-5'ini Alayunt'a, Kuvayi Milliye Kumandanı'na derhal gönderecekti. Ethem Bey'den kendisine danışmayan birkaç birlik kumandanının daha ayrılacağını sanıyordu. Onlar diledikleri gibi davranırlardı. İster kuvaya katılır, ister dağa çıkar veya köylerine, kentlerine dönerlerdi. Kendisine gelince o Musa ve Musa'nın sağlam tanıdığı müfreze kumandanları ile Ethem Bey'in yanında kalacak. Kütahya'ya saldırışı bir bozguna çevirecek bir plan hazırlayacaktı. Kararını 3-4 cümle halinde yazdı ve ahıra inerek her zaman yaptığı gibi batmanın altındaki beli yere bıraktı. Çıkarken de seyislerin odasına uğrayarak Musa ağaya söyleyin, varsa bana bir parça kahve yollasın dedi. Musa artık vakit geçirmeden pusulayı alırdı. O günden sonraki olaylar küçük ağanın hesabına uygun geçti. Musa işleri iyi düzenlemişti. Gelip Ethem Bey'den özür dileyenlerin sayısı fazla kabarık değildi. Ethem Bey de buna bakarak kararında değişiklik yapmadı. Kendisine bir şey söylenmemiş olmakla beraber küçük ağa Ethem Bey'in Yunanlılarla haberleştiğini anlamıştı. Zira Kanuni Sani Ocak ayının 4. günü ikindi üzeri Ethem Bey'in daveti üzerine gidip onunla yaptığı konuşmada bilmediği çok şeyi öğrendi. Küçük ağa girdiği zaman Ethem Bey yine odayı arşınlayıp duruyordu. Fakat bu defa daha zinde ve bilhassa çok daha memnun görünüyordu. Tevfik Bey de içeride ve sedirin baş köşesine yakın bir yerde oturuyordu. Buyur küçük ağa, şöyle otur dedi. Ethem Bey'in sesi de kuvvetliydi. Ekledi. Bir iki kişi daha gelecek, diyeceklerim var. Çok beklemediler. Gürcü Mehmet ağa ile müfreze kumandanlarının ileri gelenlerinden 5 kişi içeri girdi. Ethem Bey onlara da oturacakları yerleri bir bir gösterdi ve derhal söze başladı. Garp cephesi kumandanı düşmanı bırakıp bizimle uğraşmaya başlamıştı, bilirsiniz. Bizi kendi düşmanı sayıyor ve vatan düşmanından daha tehlikeli tutuyor olmalıydı. İcap eden tedbirleri aldım tabii. Fakat telaş olmasın diye hemen söylemedim. Son dakikayı bekledim. Hadise şudur. Öksürdü. Cümlelerini kafasında sıraya koydu. Bu arada da oturanları tek tek süzdü. Yunan cephesini boş bıraktılar. Ellerindeki kuvvetleri bizim üzerimize saldılar. 2000 süvari ile 7-8 bin piyade bize yürüdü. Dün bizden ayrılanları da yarı zorla, yarı türlü vaatlerle aralarına aldılar. Allah razı olsaydı bu akşam değilse yarın Müslüman Müslümanı kıracak, kardeş kardeşi öldürecekti. Fakat bu iğrenç niyetlerini tahakkuk ettiremediler. Çünkü karşısındaki cephenin boşaldığını, sahipsiz kaldığını gören Yunan, Eskişehir'e ve Afyon'a yürüdü. Garp cephesi kumandanlığının bu gafil, bu katil niyeti bir yığın vatan toprağının kaybına, bir sürü İslam ve köy kentinin yakılıp yıkılmasına, ümmeti Muhammed'in yeniden kan ağlamasına mal oldu. Lanet ki yüzlerce, binlerce lanet. Ethem Bey'in bu içten öfkesi ve kükreyişi odadakileri sarsmış, kuvvetle tahrik etmişti. Yaptığı tesiri uzun bir susuşla çivileyen Ethem Bey, tutulacak tek yolu dünyanın en akla yakın çaresini söyler gibi ağırbaşlı, üzgün ve karşılığa, hatta düşünceye yer bırakmayan bir tonla kararını bildirdi. Şimdi bize mukaddes bir vazife düşüyor arkadaşlar. Bu adamlara hadlerini bildirecek, kendilerini doğru yola, hak yoluna, din ve vatan yoluna davet edeceğiz. Adamlarınızı hazırlayın, harekete geçiyoruz. Önce Kütahya'yı alacak, teklifimizi yenileyeceğiz. Kabul etmezlerse hedefimiz Ankara olacak. Şunu da söyleyeyim, Ankara halkıyla, siyasileri ve askeriyle bizi bağrına basmak için sabırsızlanmaktadır. Haydi şimdi, göreyim sizi. Hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmadınız. Bu sefer de sizden eminim. Ancak bugün en büyük vatan vazifesine girişeceğinizi bilmenizi isterim. Harekatın büyük ehemmiyetini burada bulunmayan arkadaşlarınıza ve adamlarınıza tek tek telkin ediniz ve kendilerine bildiriniz ki, burada çok kısa bir zaman için sustu. Bildiriniz ki, ummadıkları yardımcılarımız vardır. En büyük yardımcımız da elbet ve elbet haktır. Hakka imanımız, vatan muhabbetimiz ve şecaatimizdir. Müfreze kumandanları bir heyecan sarasına kapılmış olarak Düzce'ye dağıldılar. Kararsız, kuşkulu ve tedirgin bekleyişlerle çürüyen günler gitmiş, hareket günleri işte yeniden başlamıştı. İşte yeni bir hedefleri vardı şimdi. Hiçbiri de bu hedefin aslını astarını araştırmıyor, aklına bile getirmiyor. Buna karşılık Ethem Bey ile birlikte olunca hedefin başarı demek olduğunu hatırlıyorlardı. Şimdiye kadar Ethem Bey yürüyün dedi, ileri dedi mi başarı değişmez, değiştirilemez kader olmuş. Asıl güzeli başarının ardından da her zaman alkış gelmiş, sevgi gelmiş, övgü gelmişti. Şimdi de elbet böyle olacaktı. Küçük Ağa Düzce'yi ve 2000'e yakın savaş atlısını saran bu neşe dozu çarpıcı heyecanı hüzünle teneffüs ediyordu. Ciğerleri bu hava ile dolmuş, bu hava elle tutulur, gözle görülür bir hal almıştı. Ve bu havanın en güvendiği adamları sarıvermesi de beklenmeyecek bir şey değildi. Bu ihtimalle canı istemediği, bu isteksizlik bir bitkinlik gibi koyulaştığı halde büyük bir zorlayışla o zinde, o yılmaz görünüşünü bularak sokağa çıktı. Önce kendi müfrezesini, sonra da güvendiklerini dolaştı. Etrafını saranlara kuvvet ve üstünlüğünü ilan eden bir tavırla hep aynı şeyi söyledi. Kulağınız, gözünüz, kafanız ve gönlünüz bende olacak, bende. Anlıyor musunuz? Bende. Beni dinlediniz mi? Yüzünüz hiçbir zaman kızarmayacak. Allah'ın huzuruna alnınız ak çıkacaksınız. Yüreğinizi pek tutun. Küçük Ağa artık zerre kadar çekinmiyordu. Gidip söyleyeceklermiş, Ethem Bey işitecekmiş, umursamıyordu. İpin kopacağı günler gelmişti. Dikkat ettiği, gözünü dört açtığı bir şey vardı. Gafil avlanmamak. Yaptığı konuşmanın altında neler gizlendiğini herkes bilirdi. O da bunu iyi bilirdi. Ve Ethem Bey'e, hiç değilse Gürcü Mehmet Ağa'ya bir haber uçuranın çıkması da pek muhtemeldi. Böyle bir şey gerçi dünkü, hatta bu sabahki kadar tehlikeli netice vermeyecekti. Ama hesapta bir de kıskıvrak yakalanmak vardı. İşte bu ha bir ay önce olmuş, ha şimdi fark etmezdi. O kadar zararlı olurdu. Kuvvetlerin kopuşu Kütahya baskını sırasında elbette çok daha netice alıcı idi. Fakat aynı işin hemen olması da küçümsenemezdi. Küçük Ağa ısrarla bunu düşünüyor ve kendi kendine tekrarlayıp duruyordu. Yeter ki kıskıvrak yakalanmayalım. Bu endişeyle kendisine uyacak müfreze kumandanlarına adamlarını bir an önce kasabanın dışına çekmelerini emretti. Görünüşe göre bu birlikler harekete çabucak hazırlanmışlardı. Nitekim Ethem Bey görünüşü kabul etti, beğendi. Ağalar bir taraftan hiçbir kimsenin birliğinden uzaklaşmamasını da büyük bir dikkatle önlemiş bulunuyorlardı. Zaten hazırlık telaşı içinde kimsenin kimseye bakacak halde olmayışı da bir başka şans idi. Böylece Ethem Bey'in 2000'e yakın atlısı ikindiden az sonra Kütahya'ya baskın yürüyüşüne çıktı. Karla kaplı dağlar ve ova günün son ışıkları altında pırıl pırıldı. Kütahya'daki Kuvayi Milliye Birlikleri Küçük Ağa'nın yolladığı adamlardan durumu öğrenmiş bulunuyordu. Gözcüler çıkarıldı, eldeki kuvvetler ovaya hakim tepelerde mevzilere yerleştirildi, mümkün olan müdafaa tedbirleri alındı. Bu arada Ethem kuvvetlerinin geleceğini halk da işitmişti. Şehirde paniğe yakın bir telaş ve korku vardı. Yaşlı kocalar, nineler ve sakatlar zabitlere koşuyor ve aman bizi koyup gitmeyin, Ethem Yunan'dan da zalimdir diye yalvarıyorlardı. Eli silah tutanlar askere katılmakta, kadınlar da onlara yemek yetiştirmekteydi. Nihayet yol boylarına konan gözcüler yatsıya doğru haber taşımaya başladılar. Ethem'in süvarileri şehre yaklaşıyorlardı. Nitekim yatsı ile birlikte ilk silah sesleri duyuldu. Ethem'in ihtar atışları şiddetli bir karşılık gördü ve hemen başlayan bu körlemesine savaş bütün gece sürdü. Saldıranlar şehri yarım çember içine almışlardı. Sabaha karşı müdafaaya kumanda eden İzzettin Bey'e bir elçi geldi ve şehrin teslimini, kuvvetlerinde silah bırakmasını teklif etti. İzzettin Bey durumu şöyle görmüştü. Şehri saran kuvvetler Ethem Bey'in şöhretine uymayacak bir şekilde dövüşüyorlardı. Bir kere mesafe çok uzaktı. Sonra da ateş geniş çapta gelişi güzel yapılıyor. Sanki aman isabet etmesin diye dikkat ediliyordu. Dürbünle gözüken manzara ise daha da ümit vericiydi. Ve Ethem'in birliklerinde bir başıboşluk, bir dağınıklık vardı. Beride kendi askerleri de Kütahyalılar da sonuna kadar direnmeye, yeniliş mukadderse bile bunu çok pahalı ödetmeye azimliydiler. Ethem'in adamını pek ağır sözlerle kovdu. O giderken de askerlerini şiddetli bir saldırışa karşı elinden geldiği kadar hazırladı. Kumandan yanılmıyordu. Öğleye doğru Ethem'in askerleri kesif bir topçu ve piyade atışından sonra hücuma kalktı. Ethem onlara, "Kütahya'yı alın, mal, mülk, para, pul, her şey sizin olacak," demişti. Küçük ağa o keşmekeşin içinde bile yarı kendi görüşü, yarı aldığı haberlerle sözlerin birbirine tamamen zıt iki tesir yaptığını anladı. Ethem Bey'in ona bağlı adamlarından bir kısmı büsbütün celallenirken, bir kısmı da şaşkın bir kararsızlığa düşüverdi. Kütahya yağma edilecekti, öyle mi? Onlar Kütahya'da haftalarca kalmış, Kütahyalılarla hak hukuk, tuz ekmek ilgisi kurmuşlardı. En kötüsünün tanıdığı, selamlaştığı, hatta dertleştiği birkaç tanışığı vardı. Çoğuyla, pek çoğuyla sabahların alacakaranlığında yollara dökülmüş, aynı şadırvanlarda abdest almış, aynı imamın ardında aynı saflara girmiş, beraber namaz kılmış, Allah'ın huzuruna aynı nebinin ışığı altında çıkmayı ümit etmişlerdi. Sağ düşünce ve duygudan zerre pay alanları Ethem Bey'e bağlılıkları ile bunları karşı karşıya koyuyor ve şaşkın bir kararsızlığa kapılmadan yapamıyorlardı. Saldırganlıkları bir hırs haline alanlar ise Allah'ın bahtsız kulları idi. Küçük ağa inanıyordu ki vakit geniş ve elverişli olsa da kendilerine 3-5 cümle söylenebilseydi onların da değişmesi muhakkaktı, mukadderdi. Ethem Bey kuvvetleri bu hava içerisinde öğleye doğru taarruza kalktılar. Küçük ağa artık bütün uyanıklığı ve elinden geldiği kadar iyi düzenlediği grafiği gözetiyordu. Bu arada dikkate değer ilk nokta saldıranların pek çoğunun rastgele ateş edişiydi. Vurmak için atan mevcudun dörtte birini ya vuruyor ya tutmuyordu. İlerleyişte aynı şekilde devirmek, ele geçirmek için değildi. Durdurucu bir direniş ve ateş olmadığı halde birliklerin çoğu mevzilerinde oyalanıyor, ancak Ethem Bey'in bizzat kumanda ettiği ve kendisine çok bağlı kuvvetler fazla mesafe alınca Tevfik Bey'in müdahalesiyle yürüyorlardı. Nihayet ikindi üzeri iş ciddiyetini tamamen yitirdi ve savaş aynı cephenin içine dönmek istidadı gösterdi. Emirlerin yerini tehditler, sert müdahaleler almaya başlamıştı. Bunun üzerine Küçük Ağa anlaştığı birliklere kararlaştırılan parolayı verdi. Kısa zamanda da Ethem Bey kuvvetlerinin yarıyı aşan bir ölçüde İzzettin Bey'e teslim oluverdiği görüldü. Biri de Kumandan Bey daha Küçük Ağa ile görüşüp işin aslını öğrenmeden Ethem Bey kalan adamları ile geri çekilmeye başladı. Durumu artık iyice kavrayan İzzettin Bey bir yandan Ethem'in arkasına takip birlikleri gönderirken bir yandan Alayunta ve Garp Cephesi kumandanlığına haber yolladı. Bunun üzerine Gediz'e kadar süren takibi buradan sonra süvari birlikleri aldı. Haber çok geçmeden her yana yayılmıştı. Kütahya bayram yapıyordu. Fakat şehrin bu sevinci her yerde aynı şekilde paylaşılamadı. Ethem macerasının bu sonucu yüzünden eski başarıları hatırlayıp üzülenler, hatta umutsuzluğa kapılanlar da vardı. Onlara göre Kuvayi Milliye sağ kolunu kaybetmişti. Fakat birkaç gün sonra Ethem Bey'in demirciden geçerek Yunan'a teslim olduğu işitilince bunlar da boyunlarını büküp sustular. Artık istisnasız herkesin benimsediği bir avuntu vardı. Ethem Bey'in yanında çok az insan kalmıştı.